Sayfa 83. İki tarafı birbirinden uzaklaştırmak için elinden gelen gayreti sarf ederdi. Ve bu gayret şöyle 10-12 yıllık bir tecrübeye dayandığı için çok defa muvaffak da olurdu. Şurası muhakkak ki Adile Hanım'ın birleştirici tarafı kadar yangın söndürücü tarafı da vardı. Vaka evlenme denen müesseye hürmet ederdi. Fakat tanıdığı kadınlar kendi muhitinin dışından evlenseler daha memnun olurdu. Kendi arkadaşları kendisine kalmalıydı. Onlarla ancak küçük flörtler yapılabilirdi. Adile Hanım buna ses çıkaracak kadar zalim değildi. Sonunda evlenseler bile bu yeni yuvayı kurmak için Adile Hanım'ın gayreti, yardımı istenmeliydi. Bu hayat ve onun zahmetleri bu kadarcık bir tatmin de olsa çekilir iş miydi? Halbuki Mümtaz'la Nurhan birbirlerini tanıyarak işe başlamışlardı. Zaten Adile Hanım ikisinde de öteden beri tek başına iş görmek hevesini sezerdi. Bu yüzden Demir Mümtaz'ın genç kadına bakış tarzını gördüğü zaman onları 3 gün sonra sofrasında birleştirmek için verdiği karardan derhal dönmüştü. Adile Hanım da herkes kadar hata işler fakat bir meziyeti vardır. Hatasını anlayınca tahsis etmekten çekinmez. Hayır, onları çağırmayacaktı. Şimdi yalnız bir şey istiyordu. Sabiha bu kararından vazgeçtiğini bir an evvel söylemek. Çünkü bu iyi kadının kafasında bir düşüncenin, bilhassa böyle mühim bir kararın Sabiha söylemeden beklemesi, en kati, en kısa cümlelerle tebliğ edilmemesi rahatsız edici bir şeydi. Halbuki bu karar bir nevi idam kararı kadar ciddiydi. Mümtaz bu kararın daha ziyade Nurhan'a ait olduğunu iyi biliyordu. Adile Hanım erkeklere pek kıymazdı. Onlar kadınlar gibi hodbin değildirler. En çirkininin bile böyle tatlı rehavetleri, uysallıkları vardır ki. Adile Hanım'ın kendisini feda etmeyeceğine, hatta bu hafta çağırmaya kalkacağına, fakat Nurhan'ın onun evine ancak kendi kendine gidebileceğine emindi. Adile Hanım'ın endişelerinin yanında Sabi'inkiler daha basit kalıyordu. O, Mümtaz'la Nurhan'ın birbirlerinden hoşlanır görünmesinden büyük ümitlere kapılmıştı. Son banyo malzemesi meselesinden beri Polonyalı bir dostu onu iyi anlatmıştı. Adile bütün kederini kocasının urtikerini tedaviyle avutuyordu. Aylardır suda pişmiş havuç, tereyağlı sebze yiyordu. Hele Nuri'nin evlenmesinden sonra perhiz son derece sıklaşmıştı. Haftalardır ki rakının yüzünü görmemişti. Meğer eve beklenmedik bir misafir gelsin. Fakat aksi gibi semtlerine kimsecikler uğramıyordu. Bu budalalar işi biraz idare etselerdi. Yarın akşam. Hayır, Sabih yarın akşam da dün akşam, evvelki akşam gibi gene kendisini önünde bir tabak haşlanmış havuç, taze kabakla görüyordu. İçini çekti. İnsanlar zalimdi. Hayat tahammül edilmez bir şeydi. Havuç yemekle acıkmış bir örümcek gibi kendi bacaklarından birini yemek arasında ne fark vardı? Kendi bacaklarından birini yemek. Bunu bu sabah önündeki Fransızca gazetede okumuştu. Adile Hanım olduğu yerde bu örümceklerden birine benziyordu. Düşüncesi tıpkı o cinsten açılışlara kendi kendisini yiyordu. Birdenbire masanın öbür ucunda sabırsızlanan Fatma'yı gördü. Kız çok güzeldi. Fakat garip bir hırçınlıkla bu güzellik kaybolmuştu. Annesini kıskandığı belliydi. İçinde bir ümit belirdi. Yüreği sonsuz bir merhamet ve şefkatle suya atılmış, Japon oyuncağı gibi birdenbire açıldı. Önünde bir ufuk vardı. Çocuğa baktıkça bu işin çıkmayacağını anlıyordu. Zavallı yavrucak. Derhal onunla meşgul olmaya başladı. Azap meleklerini ağlatacak bir şefkatle onun hal ve hatırını sordu. Fatma'nın kaşları kendisine acıdıklarını fark ettikçe iyiden iyiye çatılıyor. Nuran gelecek sağından korkusu ile şaşkın, yapmayın der gibi bakıyordu. Fakat Adile Hanım önünde açılan bu merhamet ve şefkat yolunda ona bakmadan yürüyordu. Gene eskisi gibi güzel dans ediyor musun bakalım? Hani bizim evde oynadığın geceki gibi. Şimendiferini de yaptın mı? Sesi ne kadar yumuşaktı. Nasıl insanın ta derinliklerine kaymasını biliyordu. Bu şimendifer ve küçük kızın dansı babasıyla geçirdikleri son yılbaşı gecesine aitti. Adile Hanım'ın şefkati bu hatırayı 2 senenin arasından bulup çıkarmıştı. Tıpkı eski şeylerle dolu bir tavan arasından çok öldürücü bir hançer gibi. Fatma'yı deminden beri daldığı işlenmelerden, unutulmanın acılarından en keskin harekete geçirmek için bu kadarı kafiydi. Mümtaz o gün kıskanç bir çocuk kafasının nasıl bir tabiye manikesi olduğunu gördü. Bütün yol boyunca Fatma, Nura'nın bir dakikasını boş bırakmadı. Genç kadın küçük bir ifrit tarafından zapt edilmiş gibiydi. Ancak tebessümüyle orada yanlarındaydı. Mümtaz bu uzak tebessümün ışığı altında Sabi'nin dünya vaziyeti hakkındaki fikirlerini dinledi. Büyük havuç yiyicisi mahrumiyetlerinin intikamını şimdi insanlıktan alıyordu. Bir elinin ayası ile sanki işte delillerim der gibi önündeki Fransızca gazetelere basarak hepsini mahkum ediyordu. Mümtaz karşısında Adile ile çok uzaktan çekildiği meçhul derinliklerden konuşan Nura'nın yüzünü, bu yüzü dışarıdan aydınlatan ince tebessümü görmese, dünyanın sonunu yaşadığına ve bunun böyle olması çok iyi olduğuna ve insanoğlu denen bu ahmaklar kafilesinin buna layık olduğuna inanacaktı. Fakat Nura'nın tebessümü, başının üstüne bütün bir mevsim gibi toplanmış kumral saçları, onu hayatın siyasetten, çekişmeden başka, onların çok üstünde, daha çok güzel ve daha iyiliğe götürücü ufukları olduğuna, saadetin bazen insana bir metre kadar yaklaşabileceğine, dünyanın zannedildiğinden çok iyi kurulduğuna inanıyordu. Vapur adaya yaklaşınca genç adamdaki bu iyimserliğe hafif bir acı katıldı. Genç kadından ve kızından orada ayrılmak lazım geliyordu. Mümtaz onlardan ayrılır ayrılmaz acele ettiğine pişman oldu. Genç kadından böyle birdenbire uzaklaşmamalıydı. Acaba görebilir miyim diye iskelenin biraz ilerisinde bekledi. Fakat kalabalık biter tükenir gibi değildi. Nihayet yolcular ve karşılayıcılar seyrekleşince evvela Sabih'le Adile'yi gördü. Adile sokakta kocasına dayanmadan pek az yürüdü. İhtimal onun için koca denen sermayenin iyi işletilme şekillerinden biri de kendisine yolda yarı yarıya olsun taşıtmaktı. Bu sefer de kol kola idiler. Sabi bir yanını çökerten Adile'nin ağırlığına, dünya olan bitenleriyle bir muvazene yapmak ister gibi, öbür elinde gazete paketi, can sıkıntısından, alnı kırışık içinde, şüphesiz kafasında garp memleketlerindeki vapur seyri seferlerinin girip çıkma usullerinin mükemmelliği hakkında bir yığın fikir ve kıyasla yürüyordu. Mümtaz lafa tutulmamak için bir grubun arkasında kendini sipere çekti. Biraz sonra Nuran'la kızı göründü. Genç kadın belli ki rahat yürüyebilmek için en sona kalmayı tercih etmişti. Yüzü çocuğuna doğru çok sade ve tatlı bir gülüşle eğilmiş, bir şeyler söyleyerek yürüyordu. Fakat ne bu tebessüm ne bu konuşma çok sürmedi. İskele binasından çıkar çıkmaz Fatma, "Babam, anne babam geliyor!" diye bağırarak ileriye atıldı. Mümtaz o dakikada gördüğü şeyi bütün ömrünce unutamazdı. Nura'nın yüzü kül gibi beyazlanmıştı. Genç adam gözleriyle etrafı araştırdı. Kendisinden 20-25 adım ötede sarışın, iri kemikli, dolgun göğüslü, hülasa malzeme itibariyle oldukça zengin ve sağlam, fakat garip bir şekilde güzel, sonradan bu sahneyi tekrar düşününce hiç olmasa bazı erkekler için güzel diye karar vermişti. Bir kadınla esmer, 35 yaşlarında, siyah saçlı, yüzü ve kolları güneşten yanmış, her halinden deniz sporlarına alışık bir adamın onlara doğru yürüdüğünü gördü. Nura'nın bütün vücudu titriyordu. Mümtaz, iri kemikli kadının kendi yanından geçerken yavaş sesle yarı Türkçe yarı Fransızca, "Fakat bu skandal, Fahir Allah aşkına sustur şunu!" diye fısıldadığını duydu. Nihayet Fahir ile metresi genç kadına yaklaştılar. Emma çocuğu bir yığın maşallah ile ve "Ne güzel çocuk bu!" diyerek kucakladı. Fahir ise buzlanmış gibi duruyordu. Çocuğun ancak yanağını okşayabilmişti. Bu garip, çok garip bir sahneydi. Nuran olduğu yerde hala titriyordu. Emma harfleri çatlata çatlata, "Ah ne güzel çocuk!" diye hayran oluyor. Fatma bu yabancı sevgiden ve bilhassa babasının soğuk duruşundan mustarip, annesinin eteklerine yapışmış ağlıyordu. Dışarıdan görenler, bu sahnenin Nuran tarafından hazırlanmış olduğunu, Yahut da Fahir'in eski karısına karşı alakasızlığını Emma'ya göstermek için bu tesadüf fırsatını kaçırmadığını zannedebilirdi. Saatlerce devam etmemesine hiçbir mani olmayan bu hazin vaziyeti, Nurhan mizacının birçok taraflarını gösteren bir hareketle son verdi. Çocuğunu kucaklayarak ikisinin arasından çıktı. Biraz ötede bir arabaya atladı. Mümtaz yanından geçerlerken Fatma'nın katılası ağladığını gördü. İçi garip surette burkuldu. Yolun başında arkadaşları bekliyorlardı. Onlara doğru yürüdü. Nerede kaldın? Hep seni bekliyoruz. İhsan geldi mi? Evet, yanında bir de akraban var. Kim? Suat adında biri. Garip bir adam. Sanatoryumdaymış. Ata benziyor. Mümtaz sadece bir tanıyorum. Sonra Nuri'ye dönerek hakikaten ata benzer dedi. Ve zihninden Nuran'ın şakaklarından ikide bir gözlerine doğru kayan saçlarını düşündü. Orhan bu dikkati tamamladı. Galiba biraz da yamyam. Hayır, sadece katil yahut telaşlı katil yani müntehir. Bu üniversiteden kalma bir şakalarıydı. Bir gün küllükte büyük bir tarihçimizin insanları Esafiyeli Şark, Nizam-ı Alem, Şiş diye üçe ayırdığını işitince bu tasnifi genişletmişlerdi. Yamyamlar herhangi bir ideolojide sağ veya sol mutaassıp olanlardı. Katiller bir takım meseleleri olan ve her gördüklerine onlardan bahsedenlerdi. Telaşlı katiller bu meseleleri fazla enfüsileştiren, isyan hissiyle dolu olanlardı. Müntehirler ise bunları iki taraflı azap haline sokanlardı. Kol kola girerek tıpkı senelerce evvel olduğu gibi caddeyi yarı tutarak güle konuşa yürüdüler. Hiçbiri Mümtaz'ın dalgınlığını fark etmedi. Lokanta bu öğle saatinde Deniz'i içine almıştı. Suat'la İhsan köşede bir masada oturmuşlardı. Deniz'de kırılan bütün ışıklar Suat'ın yüzünde toplanır gibiydi. Mümtaz onu son defa gördüğünden daha zayıf ve solgun buldu. Bütün kemikleri meydanda gibi. İhsan sabırsızlıkla "Vakit geçirmeden oturun," dedi. İhsan pek nadir zamanlarında içenlerdendi. Fakat bunu sıhhi bir endişeden ziyade içkiye hayattaki yerini vermek için yapardı. Onun sihrini kendimizde eskitmemeliyiz derdi. İçmeye karar verdiği zaman ise bir çocuk gibi sabırsız olurdu. Bu lokantayı iskeleye yakın diye seçmiş, Mümtaz'ın vapurunu dört gözle beklemişti. Birdenbire yeğenine döndü. "Senin gözlerin pırıl pırıl. Neyin var?" Mümtaz şaşkın. "Suat'ı gördüm, sevindim," dedi. Hakikatte Suat'ı görmekten sevinmemişti. Zekasını, konuşmasını çok beğenirdi. Fakat onda kendisini rahatsız eden bilmediği bir taraf vardı. "Ne saadet. Beni görüp sevinen insanlar da var." Mümtaz bu gülüşün karşısında içinden "İşte seni bunun için seviyorum," diye düşündü. Bilhakika Suat'ın gülüşünde kalpten gelen her şeyi reddeden garip bir hal vardı. Sanki yüzü birdenbire her şeye yabancı ve düşman kesilmiş gibi gülüyordu. "Hayatından mı şikayetçi yoksa benimle mi alay ediyor?" Fahri İhsan'a gülümsedi. "Ben size geleceğini söyledim. Siz inanmıyordunuz," dedi. "Ama iki vapur gecikti. Hayır, yalnız bir vapur kaçırdım. Kaçta uyandın?" Mümtaz gecesinin büyük zaferini bir daha hatırladı. "Bu gece kitabı bitirdim," dedi. "Geç yattım. Uyku tutmadı. Sümbül Hanım'ı da bir türlü beni vaktinde uyandırmaya alıştıramadım." Sümbül Hanım, Mümtaz'ın Emirgan'da işlerini gören kadındı. Suat Mümtaz'a sordu. "Bugünlerde ne okuyorsun Mümtaz?" Mümtaz önüne sıralanan meze tabaklarını ciddiyetle süzüyordu. Kapıya karşı oturmuştu. Fakat yeni tanıştığı genç kadının buraya gelmeyeceğini iyi biliyordu. "Hemen hemen her şey. Cevdet Tarihi, Sicili Osmani, Şakayık." Suat çok ciddi bir teessür içindeydi. "Felaket," dedi. "Şimdi nasıl konuşacağız? Eskiden Mümtaz'la çok rahat konuşurduk. Evvela okuduğum muharriri sorardım. Sonra onun ağzıyla veya meseleleriyle konuşurdum. Ve kapalı yüzünden hiç beklenmeyen bir çocuk gülüşüyle güldü. Mümtaz, işte bunun için de seviyorum," diye deminki düşüncesini tamamladı. Nuri, "Herkes az çok öyle değil midir?" diye itiraz etti. Dört arkadaş Galatasaray'dan beri ayrılmadıkları Mümtaz'ı çok severler, ona toz kondurmak istemezlerdi. Suat eliyle işaret etti. "Maksadım şaka tabii. Mümtaz'ı eskiden böyle kızdırırdım. Yoksa ne olduğunu biliyorum. Akrabayız. Fakat doğrusunu isterseniz herkes bizim kadar çok mu okuyor diye düşünüyorum. Fahri'nin fikri büsbütün başkaydı. Avrupa bizden çok fazla okuyor. Birkaç dilde birden okuyor. Mesele orada değil. Fakat bir mesele var yine. Okuduklarımızla rahat değiliz. İhsan kadehinde uzun geçirdiği değişmeyi, renksiz alkolün yavaş yavaş bulunmasını, sanki mermer damarlarla zenginleşmesini takip ediyordu. Şimdi kadeh hiç de saf olmayan bir maye ile dolu idi. Haydi çocuklar dedi. Sonra Suat'a cevap verdi. Mesele okuduklarımızın bizi bir yere götürmemesinde. Kendimizi okuduğumuz zaman hayatın haşiyesinde dolaştığımızı biliyoruz. Garplı bizi ancak dünya vatandaşı olduğumuzu hatırladığımız zaman tatmin ediyor. Hülasa çoğumuz seyahat eder gibi benliğimizden kaçar gibi okuyoruz. Mesele burada. Halbuki kendimize mahsus yeni bir hayat şekli yaratmak devrindeyiz. Zannederim ki Suat'ın dediği budur. Evet, bir adımda eski yeni ne varsa hepsini silkip fırlatmak. Ne Ronsard ne Fuzuli. İmkanı mı var? Ve Mümtaz içinden tekrar Nura'nın saçlarını düşündü. Hep böyle düşer mi bu saç? Daima elleriyle başını biraz geriye atarak onu düzeltir mi? Suat Nura'nın saçlarından habersiz onu dinliyordu. Neden imkansız olsun? Şundan imkansız ki, fakat asıl imkansız olan şu anda bu işleri konuşmasıydı. Güya adadayım ve o da burada. Ne kadar birbirimizden uzağız. Aynı evde, ayrı ayrı odalarda olsak yine aynı netice olacak. Çünkü evvela siyah tahtayı beyhude yere temizlemiş oluruz. Bu inkarla ne kazanacağız sanıyorsun? Benliğimizi kaybetmekten başka. Suat çok yumuşak bir bakışla yeni bir alemin masalını kurarız. Amerika'da, Sovyet Rusya'da olduğu gibi. Onlar her şeyi, hepsini unuttular mı sanıyorsun? Bence bu yeni masalı yaratacak olan bizim mazi inkarımız veya bu işteki yaratma irademiz değildir. Olsa olsa yeni bir hayatın hızıdır. Ne yapalım istiyorsun? Fakat Mümtaz cevap vermedi. Zihni Fahir'le muhakkak o olacaktı. Nura'nın arasındaki sahnedeydi. Yüzü ne kadar bozulmuştu. Ağlayacak kadar bedbahtı. Ve birdenbire içinde kabaran merhametle onu mesut etmeyi, bütün ömrünce mesut etmeyi kendi kendine vaat etti. Ve hemen o anda çocukluğundan utandı. Bu kadar çocukça, bu kadar hissi olduğunu ilk defa fark ediyordu. Unutma ki onların ikisi de Avrupa'yı devam ettiriyorlar. Peki o halde ne yapacağız? İhsan kadehini kaldırdı. Evvela içeceğiz dedi. Sonra bu güzel denizin bize hediye ettiği şu balıkları yiyeceğiz. Ve şu bahar saatinde bu lokantada bu denizin karşısında olduğumuza şükredeceğiz. Sonra da kendimize mahsus, şartlarımıza uygun yeni yeni bir hayat kurmaya çalışacağız. Hayat bizimdir. Ona istediğimiz şekli vereceğiz. Ve o şeklini alırken kendi şarkısını yapacak. Fakat fikre, sanata hiç karışmayacağız. Onları hür bırakacağız. Çünkü onlar hürriyet, mutlak hürriyet isterler. Masal bir anda biz istiyoruz diye teşekkül etmez. O hayatın içinden fışkırır. Hele mazi ile bağlarımızı kesmek, garba kendimizi kapatmak asla. Ne zannediyorsunuz bizi? Biz şarkın en klasik zevkli milletiyiz. Her şey bizden bir devam istiyor. Eskiyi devam ettirdikten sonra yeni hayat şekli aramak ne için? Hayatımızın henüz şekli yok da onun için. Zaten hayat tanzim edilmeye daima muhtaçtır. Hele asrımızda. O halde maziyi tasfiye ediyoruz. Elbette fakat icap eden yerlerde ölü kökleri atacağız. Yeni bir istihsali gireceğiz. Onun insanını yetiştireceğiz. Bunu yapmak için nereden hız alacağız? İhtiyaçlarımızdan, yaşama irademizden. Zaten hıza değil, derse ihtiyacımız var. Bunu da realite bize verir. Müphem ütopyalar değil. Suat eliyle alnını sildi. Ben ütopyadan bahsetmiyorum. Fakat bakir türküler istiyorum. Dünyayı yeni gözle görmek istiyorum. Bunu sadece Türkiye için istemiyorum. Dünya için istiyorum. Yeni doğan insanın tegane edilmesini istiyorum. Adalet istiyorsun, hak istiyorsun. Hayır, öyle değil. Çünkü kelimeler eski. Yeni insan eskinin hiçbir artığını kabul edemez. Mümtaz bir gözü kapıdan giren müşterilerde. Suat bize bu yeni insanı tarif etsin dedi. Edemem çünkü daha doğmadı. Fakat doğacak eminim. Bütün dünya onun sancısını çekiyor. İşte İspanya. İhsan. Eğer bütün imrendiğin o ise hiç merak etme. Yakında Avrupa hatta dünya İspanya'ya benzeyecek. Fakat hakikaten İspanya'da veya Rusya'da yeni insanın doğduğuna inanıyor musun? Bana daha ziyade insanlığın felaketi hazırlanıyor gibi geldi. Falcılık mı? Hayır, sadece bir müşahede. Alelade bir gazete okuyucusunun müşahedesi. Suat bir müddet boş kadehiyle oynadı. Sonra kadehi İbrahim'e uzatarak "Lütfen," dedi. Dolan kadehe su koydu. İlk yudumu içti. Böyle olsa ne çıkar? Zaten olmasını istemeyenlerden değilim. İnsanlık ölü kalıplardan ancak böyle bir yangınla kurtulur. Daha beterlerine düşmek için geçen harbin neticesini gördük. Fakat Suat dinlemiyordu. Kaldı ki harp bir zaruret oldu artık. Bu kadar karışık hesabı ancak o temizleyebilir. Sonra birdenbire başını kaldırdı. İhsan'a baktı. Hakikaten insanlıktan yeni bir şey ümit etmiyor musunuz? İnsanlıktan ümit kesilir mi? Yalnız harpten iyi şey ummuyorum. Medeniyetin yıkımı olacaktır. Ne harpten, ne ihtilallerden, ne de halk diktatörlerinden bir şey çıkacağını umuyorum. Harp Avrupa'nın, belki dünyanın mutlak felaketi olacaktır. Ve kendi kendisine söyler gibi konuşmasına devam etti. İnsanlıktan ümit kesmedim. Fakat insana güvenmiyorum. Bir kere bağları çözüldü mü, o kadar değişiyor, o kadar kurulmuş makine oluyor ki. Bir de bakıyorsun ki o sağır ve duygusuz tabiat kuvvetlerine benzemiş. Harbin, ihtilalin korkunç tarafı asırlarca gayretle, terbiyeyle, kültürle yendik sandığımız bu kaba kudreti birdenbire başıboş bırakmasıdır. İşte ben de bunu istiyorum. İhsan içini çekti. Halbuki daha iyi şeyler isteyebiliriz. Fakat istemek neye yarar? İnsanoğlu bu kadar zayıf olduktan sonra. Evet, insana güvenilmesi güçtür. Halbuki talihini düşününce onun kadar alınacak mahluk yoktur. Ben insanı seviyorum. Onun şartlarıyla dövüşme kudretini seviyorum. Kaderini bile bile hayata yüklenmesini, o cesareti seviyorum. Hangimiz yıldızlı bir gecede kainatı bütün ağırlığıyla sırtımızda taşımayız? Hiçbir şey insanoğlunun cesareti kadar güzel olamaz. Şair olsaydım tek bir manzume yazardım. Büyük bir destan. İki ayağı üstüne kalkan ilk ceddimizden bugüne kadar insanlığın macerasını anlatırdım. İlk düşünceler, ilk korkular, ilk sevgi, kainatı gittikçe ihata eden, kendi başlarına mevcut olan her şeyi birleştiren, zekanın ilk kımıldanışı, tabiata izafe ettiğimiz bir yığın zenginlikler. Allah'ı etrafımızda ve kendi içimizde yaratmamız. Evet, tek bir manzume yazardım. İnsanı tegane etmek istiyorum derdim. Maddeyi uykusundan uyandıran ve kainata kendi ruhunu geçireni tegenni edeceğim. Ey bütün büyüklüğü ihate eden lisan! Sen bana yardım et. İhsan yeğenine şüpheyle baktı. Bu ne coşkunluk Mümtaz? Adeta 19. asrın medeniyet müminlerine benzedin. Hayır benzemedim. Çünkü meselelerin halledileceğine inanmıyorum. Daima öleceğiz ve öldüreceğiz. Daima bir tehdit altında kalacağız. Ben trajedinin kendisini seviyorum. Asıl büyüklük ölüm şuuruna rağmen gösterdiğimiz cesarette. Mümtaz gorilden insana doğru yürüyüşün şiirini yazmak istiyor. Evet, gorilden insana doğru yürüyüş. İyi hatırlattın. İstediğin harp bu cümlenin sonudur. Şimdi insandan tekrar gorile doğru mu gideceğiz? Dostoyevski içinde bulunduğumuz çıkmazı en iyi gören adamdır. İhsan kadehini içmeden masaya bıraktı. İstediğin harp bizi oraya götürür. İki cihan harbi daha olsun, ne kültür ne medeniyet kalır. Hürriyet fikrini ebediyen kaybederiz. Bunu ben de biliyorum fakat içimizdeki ruh darlığı ve dışımızdaki sefalet, insanı bir malzeme gibi kullanmak ihtiyadımız ve bunun doğurduğu korku. Sonra bütün bunların hayatın zaruri tarafı olduğunu bilmek felaketini düşünün. Hepsi bir devir sonunun yaklaştığını gösteriyor. Ben bir felaket de olsa onu bekliyorum. Üstü senin olsun. Adile hınçla kocasına baktı ve yavaşça fakat içinde bütün bir katliam arası parıldayan sivri bir sesle fısıldadı. Sokakta topluyorsun değil mi? Sabih karısına her zamanki tatlı bakışla bir göz işaret etti. Onun bütün gün niçin her şeye hiddet edeceğini biliyordu. Bir köşeye otururum, lafa karışmam, ev sahipleri tahammül etsinler. Zamanla karısına bütün aksak taraflarını öğrendiği eski bir otomobil gibi alışmıştı. O istediği yerde durur, bazen hiç fren kabul etmez, vitesleri kendi kendine değiştirir, bazen dolu düzgün yürürdü. Sabi'nin vazifesi bu eski makinenin bir kaza çıkarmasını önlemekti. Aslında iyi kadındı ve ona alışmıştı. Hayatı onun yanında rahattı. Vaka bu rahatı Sabih oldukça mühim fedakarlıklarla elde etmişti. Onu kendisine temin edebilmek için hemen hemen şahsiyetinin yarısından vazgeçmişti. Yarım şahsiyetle de bilmem iş görülür mü? Arabacı aldığı bahşişten memnun, arabasının başak sarısı hasırını ve renkli tentesini güneşte parlatarak geniş bir kavisle Adile'nin yanı başından geçti. Adile bu neşeli kavis ve iyi beslenmiş atların bahar sabahı keyfini şahsına karşı bir hakaret sayıp saymamak için bir müddet düşündü ve hızlı hızlı topuklarını zaten gevşemiş asfaltı adeta delmek ister gibi sert sert basarak yürüdü. Fakat önünde inilecek çok taşlı, karmakarışık bir yokuş vardı. Durdu ve Sabih'in koluna girmesini bekledi. Bu uzun ökçelerle ayakkabıyı daha dün almıştı. Bu taşlık yolda parçalanmasına razı değildi. Hiç olmazsa bu işe yarasın. Sabih, talihin kendisine uzattığı barışma fırsatını kaçırmadı. Hatta aklı yolun yan tarafındaki evin verandasında şezlonga uzanmış kız irisinin kasığına kadar açık kalçalarında kalmasına rağmen karısının kolunu 13 senelik bir tecrübenin verdiği ustalıkla hafif ve iç gıdıklayıcı bir tazikle sıkmayı bile unutmadı. Nasıl olsa misafirlikteyiz. Ve yavaşça kulağına fısıldadı. Mümtaz'ın hayatı tehlikede. Ne dersin? Bu tek cümlenin Adile'nin üstünde yapacağı tesiri merak ediyordu. Şu dakikada karısının yüzünün üzerine limon sıkılmış bir istiridye gibi bir yığın küçük sarsıntı içinde kaldığını biliyordu. Ve sırf bile bile yaptığı bu zulmü telafi etmek için tekrar Adile'nin kolunu sıkmaya devam etti. Fakat karısına karşı olan muhabbeti sadece bu jestlerle kaldı. Tehlikeli çünkü Nura'nın da ona karşı bir zaafı olduğu muhakkak. Ve birdenbire işkenceyi azami haddine götürmeye karar veren bir katı kalplilikle ilave etti. Yoksa birbirlerini daha evvelden tanıyorlardı da bize komedi mi oynadılar? Vallahi bilmem ama zannetmiyorum. Nerede o zeka onlarda? Hem niçin yapsınlar? Fakat dikkat ettin mi kız bile farkına vardı. Tabii zavallı çocuk. Ve Adile Nura'nın kızına duyduğu merhametten kalbi parça parça Sabi'ye bütün gövdesiyle yaslandı. İşin garibi ilk fırsatta nişanlık zamanımızın sesini bulabiliyor. Acayip şey şu kadın kısmı ve selam. Zavallı Mümtaz budalası da durup dururken başına dert açıyor. İçinde Mümtaz'a karşı garip bir merhamet vardı. Bununla beraber şoförlük hocasının mesafe tayini nasihatlarını zihninden geçire geçire gidecekleri evin kapısıyla bulundukları yeri ölçtü ve tekrar Adile'nin kolunu hafifçe okşamaya devam etti. Sen rahat dursana bakayım. Emma erkek ruhuna aşina olduğunu sanan kadınların hesaplı işvesiyle sevindi. Oh istakoz var. Neredeyse sevincinden ellerini çırpacaktı. Biliyorsun Fahir, dünkü istakoz ne güzeldi. Sesi hafif hardalda bırakılmış bir hıyar gibi garip ve dili yakıcı bir gevreklikle Türkçe kelimeleri değiştiriyordu. Bununla beraber gayet az aksanı vardı. Fahir genç kadının sıhhatli çenesine ve bembeyaz dişlerine korkuyla baktı. Sonra Emma en şirin tebessümlerinden biriyle cevap verdi. İstakozdan sonra düşünürüz. Fakat beraber yaşadığı adamın sofrada yemek beklemekten, tabii bütün Türkler gibi ne kadar sıkıldığını hatırlayarak ilave etti. İstersen bir şinitsel veya bonfile. Peki sana bir şinitsel veya bonfile. Garsona döndü. Hangisini tavsiye edersin? Rum garson bir müddet Buridan'ın merkebi oldu ve şinitselin nefasetiyle bonfilenin asaleti arasında sallandı. Ama sen yemezsen olmaz. Emma'nın sesi şefkatten neredeyse ateşte kalmış bir cam parçası gibi çatlayacaktı. Fahir tal bel kemiğinden gelen bir ürpetiyle bu şefkate onun soğuk hücumuna gerilmişti. Muhakkak sen de yiyeceksin. Emma erkek ruhunu anlayan kadın dikkatiyle ve bir anne şefkatiyle çünkü her erkek biraz çocuktur ve iradeye muhtaçtır diye devam etti. Bu sabah kültür fiziğini de unuttun. Köstence'de plajda bu kültür fiziğe ilk başladıkları zamanlarda Fahir'i ne bu ses ne de bu ısrar bu kadar rahatsız ediyordu. O zaman şahsına gösterdiği bu ahlaka onu çıldırtıyor, bu hesaplı ve iradi arkadaşlıkta imkansız lezzetler buluyordu.